Ayrım 10. Kuşku Mevsimi. Stephen King. Sayfa 104. 11. Bölüm. Mayıs 1975. Todd için cuma yaşamının en uzun günüydü. Arka arkaya derslere girdi. Bir şey duymuyor ve her sefer sadece son 5 dakikayı bekliyordu. O zaman öğretmenler çakma kartlarını çıkarıp dağıtıyorlardı. Öğretmen elinde kartlarla sıraya yaklaşınca Todd buz gibi olduğunu hissediyor. Öğretmen uzaklaşınca başı dönmeye başlıyor ve sinir krizi geçirmesine ramak kalıyordu. En kötüsü de cebir dersiydi. Storm'un yaklaştı, durakladı ve Todd onun tam geçeceğine inandığı sırada masasına bir çakma kartını atıverdi. Todd hiçbir şey hissetmeden soğuk soğuk buna baktı. İşte sonunda bu da oldu diye düşündü. Oynadık, oynadık ve yenildik. Dussander başka bir şey düşünmezse hapı yuttuk. Onun bir şey düşünebileceğini de sanmıyorum. Pek ilgilenmeden çakma kartını alarak baktı. Bir orta bile alamamıştı demek. Ortayı kaç puanla kaçırdığını anlamak istiyordu. Taş kalpli Storm'un çok çalışmasına karşın ona bir ortayı bile layık görmemişti. Sonra notların yazıldığı yerin boş olduğunu fark etti. Sadece düşünceler bölümünde yazı vardı. Sana bir kart vermediğime gerçekten çok seviniyorum. Chaz, Storm'un. Yine başı dönüyordu. Başı helyum dolu bir balondan farksızdı. Elleriyle sıranın iki yanını sıkıca tuttu. Sadece bir tek şey düşünüyordu. Bayılmamalı. Bayılmamalıydı. Yavaş yavaş baş dönmesi hafifledi. Ondan sonra da Storm'un peşinden koşup yeni sivrilttiği kurşun kalemle adamın gözlerini oymamak için kendini zor tuttu. İçinden geçenlerin tek belirtisi bir gözündeki hafif tikti. 15 dakika sonra okul tatil oldu. Todd ağır ağır binanın yanından geçerek bisikletlerin durduğu yere gitti. Ellerini ceplerine sokmuş, kitaplarını koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Koşan, bağıran öğrencilerin farkında bile değildi. Kitapları bisikletin arkasındaki sepete attı. Oradan uzaklaşarak Dussander'in evine gitti. Bugün diye düşünüyordu. Bugün senin günün ihtiyar. Todd mutfağa girdiği sırada fincanına burbon koyan adam, demek suçlanan kimse mahkeme salonundan çıktı diye mırıldandı. Rob de Chambre'ını ve baldırlarının ortasına kadar çıkan tüylü yün çoraplarını giymişti. Dussander'in elindeki viski şişesine baktı. Sadece 3 parmak içki kalmıştı. Ne orta aldım ne kırık, ne de çakma kartı verdiler. Haziran'da bazı notlarımın daha da yükselmesi için çalışacağım. Böyle çalışmaya devam edersen bu yarı yıldaki karnem iyi ve pek iyilerle dolacaktır. Dussander, nasıl olsa çalışacaksın dedi. Bunun icabına bakacağız. İçkisini içti ve fincanına yine burbon koydu. Bunu kutlamalıyız. Dili belli belirsiz peltekleşmişti. Fakat Todd ihtiyarın sarhoş olduğunu anlamıştı. Dussander daha fazla sarhoş olmuyordu zaten. Evet, o gün ihtiyarın hesabını görecekti. Fakat sakindi. Dussander'i süzerek homurdandı. Tanrı'nın cezası, ne kutlaması be? Dussander onun sözlerini aldırmadı. Korkarım dükkandan belluga havyarıyla mantarları göndermediler. Günümüzde satıcılara hiç güvenilmiyor. Böyle beklerken birkaç krakerle biraz peynire ne dersin? Pekala, nasıl istersen. Dussander kalkarken bir dizini masaya vurarak yüzünü buruşturdu. Sonra gidip buzdolabından peyniri çıkardı. Çekmeceden bir bıçak, dolaptan bir tabak ve ekmek kutusundan da kraker paketini aldı. Peynirle krakeri masaya bırakınca Todd'a her ikisine de dikkatle prusik asit enjekte edilmiştir diye sırıttı. Çocuk onun dişlerini o gün de takmamış olduğunu fark etti. Ama kendini tutarak bu gülüşe karşılık verdi. Dussander bağırdı. ''Bugün ne kadar sessizsin. Oysa senin holde perendeler atacağını sanıyordum.'' Şişedeki son viskiyi de fincanına koyup yudumlayarak ağzını şaplattı. ''Sanırım hala sersemim.'' Todd bir kraker alarak ısırdı. Dussander'in ikram ettiği yiyecekleri reddetmekten uzun süre önce vazgeçmişti. Dussander onun bir arkadaşına bir mektup bıraktığını sanıyordu. Bu doğru değildi tabii. Arkadaşları vardı ama hiçbirine o denli güvenmiyordu. Adamın bunu uzun süredir sezdiğini sanıyordu. Ama yine de Dussander'in tahminlere dayanarak kendisini öldürmeye kalkmayacağından emindi. Buna cesaret edemezdi. Dussander fincanındaki içkiyi bitirdi. ''Şimdi neden söz edelim? Bugün sana izin veriyorum. Çalışmana gerek yok.'' ''Nasıl ha?'' İkinci Alman aksanı belirginleşiyordu. Todd bundan nefret etmeye başlamıştı. Ama o anda vurguya da bir şeye de aldırdığı yoktu. Son derece soğukkanlıydı. Ellerine adamı itecek olan ellerine baktı. Bunlar da gözüne her zamanki gibi gözüktü. Elleri serindi ve titremiyordu. ''Umurumda değil, ne istersen anlat.'' ''Sana yaptığımız özel sabunu anlatayım mı? Yoksa bazı kimseleri eşcinselliğe zorlayarak yaptığımız deneyleri mi dinlemek istersin? Ya da budalalık edip Almanya'ya döndükten sonra Berlin'den nasıl kaçtığımı mı? Doğrusu kıl payı kurtuldum.'' Elini tıraş olur gibi yüzüne sürerek güldü. ''Ne istersen'' dedi, ''gerçekten öyle.'' Dussander'in boş şişeye baktıktan sonra elini alarak ayağa kalkmasını seyretti. Adam şişeyi götürüp çöp tenekesine attı. ''Alman yok, bunların hiçbiri değil.'' diye mırıldandı. ''Bunlardan zevk alacak günde olmadığını anlıyorum.'' Bir an çöp tenekesinin yanında durarak düşündü, sonra bodrum kapısına doğru yürüdü. Yün çoraplı ayakları eski muşambanın üstünde hafif bir ses çıkarıyordu. ''Sanırım bugün sana korkan yaşlı bir adamın hikayesini anlatacağım.'' Dussander bodrum kapısını açtı, arkasını masaya dönmüştü. Todd ses çıkarmadan yerinden kalktı. Dussander devam etti. ''Yaşlı adam tuhaf şekilde dostu olan belirli bir çocuktan korkuyordu. Çok zeki bir çocuktu. Annesi o çocuktan yetenekli öğrenci diye söz ediyordu. Yaşlı adam da onun yetenekli bir öğrenci olduğunu çoktan anlamıştı zaten. Fakat o annesinin sandığı tarzda bir öğrenci değildi belki.'' Dussander duvardaki eski tip elektrik düğmesini eğri büğrü parmaklarıyla çevirmeye çalışıyordu. Todd gıcırdayan ses çıkaran yerlere basmamaya dikkat ederek ilerledi. Muşambanın üstünde kaydı adeta. Bu mutfağı evdeki kadar, hatta belki çok daha iyi biliyordu artık. Dussander, ''Başlangıçta o çocuk yaşlı adamın dostu değildi.'' dedi. Sonunda elektrik düğmesini çevirmeyi başarmıştı. Alkoliklere özgü dikkatle ilk basamağı indi. ''Başlangıçta yaşlı adam çocuğa çok sinirleniyor, ondan nefret ediyordu. Sonra onun yanında olmaktan hoşlanmaya başladı. Fakat hala çocukta sinirine dokunan şeyler vardı.'' Rafa bakıyordu ama merdivenin trabzanını sıkıca tutmuştu. Soğukkanlı olan, daha doğrusu o anda buz gibi kesildiğini hisseden Todd onun arkasına geçti. Olanca gücüyle iterse adamın elinin trabzandan kurtulup kurtulmayacağını hesaplamaya çalışıyordu. Dussander öne eğilene kadar beklemeye karar verdi. ''Adamın bu dostluktan hoşlanmasının bir nedeni eşit olmalarıydı. Anlayacağın çocukla adam birbirinin gırtlağına sarılmışlardı. İkisi de diğerinin gizlenmesini istediği bir sırrı biliyordu. Ve sonra yaşlı adam durumun değişmeye başladığını anladı. Evet, yavaş yavaş çocuğun boğazını sıkan eli gevşiyordu. Durum çocuğun nedenli umutsuz ve kurnaz olduğuna bağlıydı şimdi. Yaşlı adam uzun uykusuz bir gecede çocuğu yine sıkıca bağlayabilmek, kendini güvenceye almak için yeni bir şey yapması gerektiğini düşündü.'' Dussander trabzanı bırakarak dik bodrum merdivenine doğru eğildi ama Todd hareketsiz kaldı. Benliğini saran, kemiklerini donduran soğuk yavaş yavaş geçiyor, yerini öfkeyle şaşkınlığın neden olduğu bir sıcaklık alıyordu. Dussander dolu şişeyi tutarken Todd öfkeyle kentte bu ihtiyarınki kadar pis bir bodrum daha olmadığını düşündü. Sanki aşağıda bir şey ölmüştü. İşte o zaman yaşlı adam hemen yatağından kalktı. Zaten ihtiyar biri için uykunun ne önemi olabilir? Küçük masasının başına oturarak çocuğun kendisini tehdit etmesine neden olan suçlarını düşündü. Kendisi kurnazlık ederek çocuğu da bu suçlara bulaştırmıştı işte. Çocuğun notlarını yükseltebilmek için ne kadar çok çalıştığını da düşündü. Notları yükselince yaşlı adama gereksinmesi kalmayacaktı. Hem adam ölürse çocuk özgürlüğüne kavuşabilecekti. Viski şişesini boynundan tutarak döndü yumuşak bir ses tonuyla. ''Biliyor musun, yaklaştığını duydum.'' diye mırıldandı. ''İskemleni itip kalktığını işittim. Sandığın kadar sessiz değilsin oğlum. Hiç olmazsa şimdilik değilsin.'' Todd bir şey söylemedi. Dussander mutfağa girip bodrum kapısını kapattı. İşte bu yüzden yaşlı adam olan her şeyi yazdı. Neat var. Başından sonuna kadar yazdı. Bunu bitirdiğinde şafak sökmek üzereydi ve romatizmadan parmakları sızlıyordu. Fakat haftalardır ilk kez kendini iyi hissetti, güvendeydi. Yatağına girerek öğleye kadar uyudu. Daha fazla uyusaydı televizyonda en sevdiği dizi olan Hastane'yi kaçıracaktı. Gidip sallanan sandalyesine yerleşti. Cebinden fil dişi sapı sararmış eski bir çakı çıkardı. Bununla viski şişesinin ağzındaki mührü kesmeye koyuldu. Yaşlı adam ertesi gün en iyi elbisesini giyerek küçük bir hesabı bulunan bankaya gitti. Orada banka görevlilerinden biriyle konuştu. Görevli adamın sorularına gereken yanıtları verdi. Yaşlı adam bir kasa kiraladı. Banka görevlisi ona kasanın bir anahtarının müşteride, diğerinin bankada kalacağını anlattı. Kasayı açmak için iki anahtar da gerekliydi. Ancak yaşlı adam birine noterden tasdikli bir vekaletname verirse o kimse gelip kasayı açabilirdi. Yalnız adamın izni olmadan kasanın açılması için bir tek neden vardı. Dussender dişsiz ağzını açarak bembeyaz yüzü taş kesilen Todd'a güldü. Kasayı kiralayan kimse ölecek olursa banka bunu açabilirmiş. Todd'a bakarak gülümsemeye devam eden adam çakısını Rob de Chambre'nin cebine soktu. Viski şişesinin kapağını çıkardı, fincanına içki doldurdu. Todd boğuk sesle, "Sonra ne oluyormuş?" diye sordu. O zaman bir banka görevlisiyle vergi dairesinin bir temsilcisinin önünde kasa açılıyor ve içindekiler gözden geçiriliyormuş. O kasada sadece 12 sayfalık bir mektup bulacaklar. Bundan vergi alınamaz ama çok ilginç bir belge doğrusu. Todd farkına varmadan elini kenetledi, inanamayarak şaşkın şaşkın konuştu. Bunu yapamazsın. Tıpkı birinin tavanda yürüdüğünü gören insan gibi afallamıştı. Bunu yapamazsın. Dussender şefkatle, ama oğlum dedi, yaptım bile. Fakat ben, sen, çocuğun sesi birden acı dolu bir uluma halini aldı. Sen yaşlısın, yaşlı olduğunu bilmiyor musun? Ölebilirsin, her an ölebilirsin. Dussender ayağa kalkıp mutfak dolaplarından birinden küçük bir kadeh aldı. Üstünde çizgi roman kahramanlarının resimleri vardı. Todd hepsini tanıdı. Fred ve Wilma Çakmaktaş, Barney ve Betty Molostaş, Çakıl ve Bam Bam. Onlarla birlikte büyümüştü. O öyle bakarken Dussender bir kurulama beziyle kadehi bir tören yapacakmışçasına büyük dikkatle sildi. Bunu çocuğun önüne bırakarak içine de bir parmak bourbon koydu. Todd söylendi. Ne olacak bu, ben içmem. İçki senin gibi pis alkolikler içindir. Kadehini kaldır oğlum. Bu özel bir gün. Bugün içeceksin. Todd bir an ona bakıp kadehi alarak kaldırdı. Dussender fincanını ustalıkla kadehe vurdu. Şimdi uzun ömre içeceğiz oğlum. İkimizin de uzun yıllar yaşayacağını düşünerek içelim. Prosit. Fincanındaki viskiyi bir dikişte yutup gülmeye başladı. Bir yandan sandalyede sallanıyor, çoraplı ayakları muşambaya vuruyordu. Todd onun tıpkı Rob de Chambre'lı bir akbabaya benzediğini düşündü. Leş yiyen, gürültücü, yaşlı bir akbaba. Todd senden nefret ediyorum diye fısıldayınca Dussender gülmekten boğulacak gibi oldu. Hem gülüyor hem hırıltılı bir sesle öksürüyordu. Çocuk kalkıp öksürük krizi geçene kadar onun sırtına vurdu. Dankeschön, hadi içkini iç. Todd viskiyi içti. Kötü bir öksürük şurubunu andıran içki birden içini yaktı. Bütün gün bu berbat şeyi içtiğine inanamıyorum diyerek kadehi masaya bırakıp titredi. Bundan vazgeçmelisin, içki ve sigarayı bırakmalısın. Dussender güldü. Sağlığımla böyle ilgilenmen beni duygulandırıyor. Cebinden buruşuk bir paket çıkardı. Ben de aynı şekilde senin sağlığını düşünüyorum oğlum. Hemen her gün gazetelerde kalabalık kavşaklarda bir bisikletlinin öldüğünü okuyorum. Bisikletten vazgeçmeli ve yürümelisin artık. Ya da benim gibi otobüse bin. Todd dayanamayarak okkalı bir küfür salladı. Ha siktir. Dussender fincana içki doldurarak bir kahkaha attı. Oğlum bunu birbirimize yapıyoruz zaten. Bundan haberin yok muydu? Bir hafta sonra bir gün Todd terk edilmiş eski tren istasyonunun oradaki bir platformda oturmuş demir yoluna bakarak düşünüyordu. Yine de onu öldürebilirim değil mi? Onu öldürmemem için bir neden var mı? Mantıklı bir çocuk olduğu için de ilk yanıt mantıklı oldu. Öldürmemesi için bir neden yoktu. Dussander er geç ölecekti. Üstelik sigara ve içki içtiği için kısa süre içinde ölme olasılığı yüksekti. İhtiyarı öldürse de kendiliğinden banyoda bir kalp krizinden gitse de sonuç aynıydı. Her şey ortaya çıkacaktı. Hiç olmasa yaşlı akbabanın boynunu koparma zevkine erardı. Fakat er geç sözünde mantık yoktu. Tot kendi kendine belki de geç ölür dedi. Bunca yıl yaşamış, belki daha uzun süre yaşar. Birden aşağıdan hırıltıyı andıran bir ses geldi. Tot ayağa fırlayınca yine o sesi duydu. Tam kaçacakken durdu. Fakat o ses tekrar işitilmedi. Etrafına bakındı. Eski eğrilmiş platformları, aralarında otlar bitmiş demir yollarını, paslı telleri gördü. Burada Tot birkaç kuş ve hırlar gibi ses çıkaran o şeyden başka canlı yoktu. Merakla diz çökerek avuçlarını yere dayadı ve platformun altına baktı. Oradaki tozlu şişeler, boş tenekeler ve sarı otlar arasında bir şarapçı yatıyordu. Adamın yaşını söylemeye olanak yoktu. Tod onun 30'la 400 yaş arasında olduğunu düşündü. Üstünde kusmuklar kurumuş pis bir tişört, kendisine çok bol gelen yeşil pantolon, ayaklarında derisi yer yer çatlamış eski postallar vardı. Tod şarapçının Dussander'in bodrumu gibi koktuğunu düşündü. Şarapçı kanlı gözlerini açarak çocuğa ilgisizce baktı. O anda Tod cebindeki balıkçı tipi bıçağını anımsadı. Bunu bir yıl kadar önce Redondo kıyısında spor eşya satan bir mağazadan almıştı. Satıcı bundan daha iyi bir bıçak seçemezdin oğlum demişti. Bir gün böyle bir bıçak canını kurtarmanı sağlayabilir. Her yıl bu İsviçre malı bıçaklardan 1500 tane satıyoruz. Yılda 1500 bıçak. Tod elini cebine sokarak bıçağın sapını yakaladı. Gözlerinin önünde çakısıyla viski şişesinin mührünü çıkaran Dussander belirmişti. O anda erkekliğinin uyandığını hissetti. Bu yüzden buz gibi bir korku benliğini sardı. Şarapçı elinin tersiyle çatlak dudaklarını sildi. Sonra nikotinden sapsarı kesilmiş diliyle bu dudakları yaladı.
10 sentin var mı çocuk?
Tod boş gözlerle ona baktı.
Los Angeles'a gideceğim. Otobüse binmem için 10 sent daha gerekiyor. Bir iş fırsatı çıktı. Senin gibi iyi bir çocuğun 10 senti vardır. Belki de 25 sentim vardır ha?
Satıcı evet böyle bir bıçakla bir yaban ördeğini temizleyebilirsin demişti. Hatta gerekirse koca bir kılıç balığını da kesip temizleyebilirsin. Yılda bunlardan 1500 tane satıyoruz. Ayrıca Amerika'da her spor malzemesi satan dükkanda, her ordu donatım mağazasında bunlar satılıyor. Kafasından bir ses bu bıçakla şu leş gibi şarapçıyı temizlemeye karar verirsen kimse seni bulamaz dedi. Bıçağın sana ait olduğunu anlayamazlar. Şarapçının sesi hafiflemişti.
Bir papel verirsen seni memnun ederim. Öyle zevk alırsın ki aklın durur çocuk.
Tod elini cebinden çıkardı. Avucunda ne olduğunu ancak açınca gördü. 2 25'lik 2 tane 5 sent, 1 10 sent, birkaç da penny. Bunları şarapçıya atarak oradan kaçtı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 112.